Ayrım 20, sayfa 310. 14. bölüm. Klaus Winzer de vaktiyle onun SS'de olabileceğini belirten hiçbir nitelik yoktur. Önce SS'e girmek için gerekli 1.80 boyun çok altındadır. İkincisi uzağı görmez. 40 yaşında olmasına rağmen şişman ve soluk renklidir. Saçları kabarık ve sarı, davranışları son derece çekingendir. SS üniformasını giymiş herhangi bir kimseyle kıyaslanamayacak kadar garip bir yaşantısı olmuştu Winzer'in. 1924'te doğmuştu. Wiesbaden'da domuz kasaplığı yapan babası Johann Winzer, 1920'lerin başından beri Adolf Hitler'in ve Nazi Partisi'nin sadık bir taraftarı, enine boyuna gürültücü bir adamdı. Klaus onun komünistler ve sosyalistlerle yapılan sokak kavgalarından eve dönüşlerini çok iyi hatırlardı. Klaus annesine benzedi ve babasının tiksintiyle baktığı ufak tefek, zayıf, sessiz ve biyop bir çocuk olarak büyüdü. Şiddetten, spordan ve Hitler gençliğinden nefret ediyordu. Başarılı olduğu tek konu küçük yaşından beri büyük bir sevgiyle bağlandığı yazı sanatı ve yazı süslemeleriydi. Ondan tiksinen babası bütün bu işleri de kızlara göre bulurdu. Nazilerin iktidara gelmesiyle domuz kasabının da yüzü güldü. Partiye yaptığı geçmiş hizmetlerine karşılık mahalli SS kuruluşlarının et müteahhitliği ona verildi. SS gençlik örgütlerinin çalımlı yürüyüşlerini hayranlıkla seyreder, bir gün oğlunu da Schutzstaffel'in kara ve gümüş simgelerini takmış olarak görmeyi umar dururdu. Klaus ise bu konuya hiç ilgi duymaz, zamanını güzel yazı çalışmalarına, renkli mürekkeplerle denemeler yaptığı yazı süslemelerine verirdi. Savaş patlak verdi ve 1942 ilk yazında Klaus askere alınma yaşı olan 18'ine girdi. Domuz budu gibi yumruklu, kavgacı, Yahudi düşmanı babasının tam tersine Klaus ufak tefek, solgun ve ürkekti. Yapılan sağlık kontrolünde yazıcılık için bile yeterli görülmeyerek askerlik şubesinden eve gönderildi. Bu durum baba için büyük bir darbe oldu. Johann Winzer trene atladığı gibi oğlunun Reich'ın herhangi bir iş dalına alınması için kendisine faydalı olur umuduyla şimdi SS'de iyi bir görevi bulunan eski sokak dövüşleri arkadaşlarından birini görmeye gitti. Pek fazla olmamakla birlikte adam elinden geleni yaptı ve genç Klaus'un başarı sağladığı bir konu olup olmadığını sordu. Baba utanarak oğlunun yazı süslemekle çok başarılı olduğunu söyledi. Adam ne mümkünse yapacağına söz vererek elinde bir örnek bulunması için Klaus'un SS binbaşısı Franz Zuren adını süslü bir yazı hazırlamasını söyledi. Genç Klaus istediğini yaptı ve bir hafta sonra Berlin'de yapılan bir törende bu yazı arkadaşları tarafından Zuren'e sunuldu. O sıralarda Zachenhausen toplama kampı komutanı olan Zuren daha dile düşmüş bir yer olan Ravensbrück komutanlığına atanmıştı. Zuren 1945'te Fransızlar tarafından öldürülmüştür. Berlin'deki RSHA karargahlarında yapılan bu atanma töreninde nefis bir şekilde hazırlanmış olan yazıyı başta SS teğmeni Alfred Naujoks olmak üzere herkes çok beğendi. Naujoks, Ağustos 1939'da Almanya-Polonya sınırındaki Gliwice istasyonuna sahte saldırıyı düzenleyen ve Polonya'nın Almanya'ya saldırdığının bir delili olarak Polonya ordusu üniformaları giydirilmiş toplama kampı tutuklularını gösteren, bir hafta sonra da Hitler'in Polonya'yı istilasının nedenini hazırlayan adamdı. Naujoks bu yazıyı kimin hazırladığını sordu. Öğrenince de genç Klaus Winzer'in Berlin'e getirilmesini istedi. Klaus Winzer ne olduğunu anlayamadan ve resmi bir eğitime tabi tutulmadan sadece sadakat yemini ve gizlilik yemini ettirilerek SS'e alındı. Çok gizli bir Reich projesinde çalıştırılacağı söylendi. Keyfinden deliye dönen Wiesbaden kasabı artık göklerde uçuyordu. Sözü edilen proje o sıralarda RSHA, AMT-6F şubesinin yönetimi altında olarak Berlin'in Delbruck Caddesi'ndeki bir atelyede hazırlanıyordu. Aslında çok basit bir işti bu. SS 100 binlerce sahte 5 İngiliz liralık ve 100 dolarlık kağıt para basmaya çalışıyordu. Sahte paraların kağıtları Berlin dışındaki Speithausen'da Reich para kağıdı fabrikasında yapılıyordu. Delbruck Caddesi'ndeki atelyenin görevi İngiliz ve Amerikan kağıt paraları için kağıdın hamuru içinde görülen damga nişanı hazırlamaktı. Klaus'u buraya kağıt ve mürekkepler konusundaki bilgisi yüzünden istemişlerdi. Amaç İngiltere ve Amerika'ya sahte kağıt para sürerek her iki memleketin ekonomisini yıkmaktı. 1943'ün başlarında 5 İngiliz liralıkların damga nişanı hazırlanınca baskı kalıplarının yapılması işlemi SS'in yönetimi altında Yahudi ve Yahudi olmayan yazı uzmanları ile grafik sanatçılarının çalıştıkları Sachsenhausen toplama kampındaki 19. bloka taşındı. SS tutsaklarına güvenmediği için Winzer'in görevi belirli bir yanlışlığı önlemek üzere kalite kontrolünü yapmaktı. Tutuklular meslekleri konusunda bildikleri her şeyi 2 yıl içinde Klaus Winzer'e öğrettiler. Bu durum Winzer'in çok üstün bir sahtekar olması için yetti. 19. bloktaki proje 1944'ün sonlarına doğru SS subayları için Almanya'nın çöküşünden sonra kullanılmak üzere sahte kimlik kartları düzenlemekte de işe yaradı. 1945 ilk yazının başlarında o sırada Almanya'yı sarmış olan korkunç haraplığa kıyasla mutlu bir ömür sürmekte olan özel küçük dünyanın da sonu geldi. SS yüzbaşısı Bernhard Krüger adında birisinin emrinde olan örgütün Sachsenhausen'dan ayrılarak Avusturya dağlarına çekilmesi ve yaptıkları faydalı işi orada sürdürmesi emredildi. Motorlu araçlarla güneye indiler ve kalpazanlık yuvasını yukarı Avusturya'daki boşaltılmış Redl Zipf bira fabrikasında yeniden kurdular. Savaş sona ermeden birkaç gün önce kırık kalpli Klaus Winzer bir gölün kenarında gözyaşları içinde milyonlarca İngiliz lirası ve milyonlarca dolarlık canım kalp paranın göle atılmasını seyrediyordu. Wiesbaden'a evine döndü. Kendisi SS'deyken bir gün yemeksiz kalmamış olduğu için sivil Alman halkının 1945 yazında açlıktan ölecek durumda olduğunu görünce çok şaşırdı. Wiesbaden şimdi Amerikan işgali altındaydı ve Amerikalılar bol yiyecek bulurken Almanlar ekmek kabuğu kemiriyorlardı. Bu sıralarda tam bir Nazi düşmanı kesilmiş olan babasının ayakları yere değmişti. Bir zamanlar jambondan geçilmeyen dükkanının sıra sıra parlak çengellerinden şimdi sadece bir kangal sucuk sarkıyordu. Klaus'un annesi ona bütün yiyeceklerin Amerikalılar tarafından verilen karnelerle alındığını söyledi. Klaus karnelere baktı. Bunlar çok adi kağıtlara ve orada basılmıştı. Bir avuç karne alarak birkaç gün odasına kapandı. Dışarı çıktığı zaman şaşkına dönen annesine kendilerine bir yığın 6 ay yetecek kadar Amerikan karnesi verdi. Annesi ama bunlar sahte diye soludu. Klaus annesine sabırla o zamana kadar gerçekten inandığı bir şeyi açıkladı. Bu karneler sahte değildi. Sadece başka bir makinede basılmıştı. Babası da Klaus'un tarafını tuttu. Yani oğlumuzun hazırladığı karneler Amerikalıların karnelerinden kötü mü demek istiyorsun budala karı dedi. Bu neden tartışılamazdı. Hele o gece 4 türlü yemeğin başına oturdukları zaman daha da tartışılmaz duruma geldi. Klaus Winzer bir ay sonra Wiesbaden'ın kendinden emin gösterişli kara borsa kralı Otto Klops ile buluştu ve beraber çalışmaya başladılar. Winzer sayısız miktarda yiyecek karnesi, benzin kuponu, bölgesel sınır pasoları, şoför ehliyetleri, Amerikan askeri pasoları, PX kartları hazırlıyor, Klops da bunları yiyecek, benzin, kamyon lastiği, naylon çorap, sabun, kozmetik, giyim eşyası almak için kullanıyor, ganimetin bir kısmını rahat bir hayat yaşamak için kendilerine alıkoyuyorlar, geri kalanını da kara borsa fiyatıyla satıyorlardı. 30 ay içinde 1948 yazına doğru Klaus Winzer varlıklı bir adam olmuştu. Bankada 5 milyon marklık bir hesabı vardı. Dehşete düşen annesine basit felsefesini şöyle açıklıyordu. Bir belgenin gerçek ya da sahteliğine değil, geçerli olup olmadığına bakılır. Eğer paso bir kontrolü geçmek için gerekliyse ve o kontrolün geçilmesini sağlarsa iyi bir belgedir. Ekim 1948'de Klaus Winzer'e ikinci kötü oyunu oynadılar. Yetkililer Reichmark yerine yeni Deutschmark'ı getirmek suretiyle parada bir reform yaptılar. Ama bire bir vermek yerine Reichmark'ı tamamıyla iptal ederek herkese 1000 yeni mark verdiler. Klaus mahvoldu. Bir kez daha serveti 5 para etmeyen bir yığın kağıttan ibaret kaldı. Açık pazara mal gelmeye başlaması üzerine kara borsacılara ihtiyacı kalmayan halk Klops'a sırt çevirdi. Winzer de ortalardan kaybolmak zorunda kaldı. Kendi hazırlamış olduğu bölgesel sınır pasolarından birini alarak Hannover'deki İngiliz işgal bölgesi karargahına başvurdu ve İngiliz askeri hükümetinin pasaport dairesinde bir iş istedi. Wiesbaden'daki Amerikan yetkililerinden alınmış ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nden bir albayın imzasını taşıyan tavsiye mektubu çok güzeldi. Başka türlü de olamazdı. Çünkü Klaus kendisi yazmıştı. İş konusunda onunla konuşan İngiliz binbaşı çayını bitirince, "Umarım ki halkın taşıyacağı vesikaların doğru dürüst hazırlanmış olmasındaki önemi kavruyorsunuzdur," dedi. Windsor büyük bir içtenlikle aynı düşüncede olduğunu söyledi. 2 ay sonra da Balt yine gülmeye başladı. Bir birahanede oturmuş birasını yudumluyordu ki bir adam onunla konuşmaya başladı. Adı Herbert Mulders idi. Savaş cinayetlerinden ötürü İngilizler tarafından arandığını ve Almanya'dan çıkmak istediğini itiraf etti. Ama Almanlara pasaportu yalnız İngilizler veriyordu. Mulders'in de onlardan pasaport istemeye hiç cesareti yoktu. Windsor bir şeyler yapmanın mümkün olduğunu ama pahalıya patlayacağını mırıldandı. Mulders hemen cebinden gerçek bir elmas gerdanlık çıkardı. Zamanında bir toplama kampında olduğunu ve bir Yahudi tutuklunun serbest bırakılması karşılığında bu gerdanlığı verdiğini söyledi. Mulders gerdanlığı almış, Yahudinin de ilk partide gaz odasına gönderilmesini sağlamıştı. Fakat yasak olmasına rağmen ganimeti de kendisine alıkoymuştu. Windsor bir hafta sonra her şeyi tamam olarak pasaportu hazırlamıştı. Sahte bir pasaport da değildi bu. Gerek kalmamıştı sahtesini yapmaya çünkü. Pasaport dairesindeki sistem basitti. Başvuranlar bütün belgeleriyle birinci kısma geliyorlar ve bir istek fişi dolduruyorlardı. Bu iş bittikten sonra incelenmek üzere belgelerini bırakarak gidiyorlardı. İkinci kısım muhtemel bir sahtekarlığa karşı doğum vesikalarını, kimlik kartlarını, şoför ehliyetlerini inceliyor, aranan savaş canileri listesini kontrol ediyor, her şey tamamsa kısım şefinin onayı alındıktan sonra belgeler üçüncü kısma gönderiliyordu. İkinci kısmın onayını gören üçüncü kısım pasaportların saklandığı kasadan boş bir pasaport alıyor, dolduruyor, isteği yapanın fotoğrafını yapıştırıyor ve bir hafta sonra yeniden kendilerine başvuran kimseye veriyordu. Windsor üçüncü kısıma atanmasını yaptırdı. Ondan sonra yeni bir adla Mulder için bir istek fişi doldurdu. İkinci kısım şefinin ağzından bir onaylanmıştır yazısı yazdı ve kısım şefinin imzasını attı. İkinci kısıma gidip 19 istek fişiyle onay kağıdını topladı. Mulder'in istek fişiyle onay kağıdını da bunların arasına katarak kağıt tomarını binbaşı Johnston'a götürdü. İstek fişlerini sayan Johnston kasadan 20 tane boş pasaport çıkararak Windsor'a verdi. Windsor bunları doldurdu, resmi damgayla damgaladı ve 19 tanesini bekleyen 19 mutlu kişiye verdi. 20. pasaportu da cebine attı. Dosya dolabına 20 pasaportun karşılığı olarak 20 başvurma istek fişi girdi. Windsor o akşam Mulders'e yeni pasaportunu verdi ve elmas gerdanlığı aldı. Yeni dümenini bulmuştu. Mayıs 1949'da Batı Almanya kuruldu ve pasaport dairesi başkenti Hannover olan Aşağı Saksonya Eyalet Hükümeti'ne devredildi. Fakat Windsor işini sürdürdü. Artık yeni müşterileri yoktu, ihtiyaç da duymuyordu. Her hafta bir fotoğrafçıdan herhangi bir kimseye ait bir vesika fotoğrafı satın alıyor, dikkatle bir istek fişi dolduruyor, fotoğrafı fişe iliştiriyor, ikinci kısmın şimdi bir Alman olan şefinin taklit ettiği imzasıyla bir onaylanmıştır yazısı yazıyor, bir tomar istek fişi ve onay kağıdı ile üçüncü kısım şefini görmeye gidiyor, istek fişi sayısı kadar boş pasaport alıyordu. Bu pasaportlardan bir tanesi dışında geri kalanları sahiplerine veriliyordu. O bir tane de Windsor'in cebine gidiyordu. Şimdi yalnız resmi bir damgaya ihtiyacı vardı. Çalmak şüpheyi çekebilirdi. Damgayı sadece bir gece için aldı. Ertesi sabah Aşağı Saksonya Eyalet Hükümeti Pasaport Dairesi damgasının bir eşi de kendisi için hazırdı. Windsor 60 hafta içinde 60 boş pasaport sahibi oldu. Dikkatli titiz çalışmasından ötürü üstlerinin övgü dolu teşekkür sözleri karşısında kulaklarına kadar kızararak işinden ve Hannover'den ayrıldı. Elmas gerdanlığı Antwerp'te sattı ve altın ve doların her şeyi piyasa fiyatından daha ucuza alabileceği bir devirde Osnabrück'te küçük güzel bir matbaa açtı. Eğer Mulders çenesini tutabilseydi Odessa ile hiçbir ilgisi olmayacaktı. Mulders Madrid'e gidip arkadaşları arasına girince isteyen herkese sahte isimle gerçek Batı Almanya pasaportu sağlayabilecek bir tanıdığı olduğundan büyük gurur duyarak söz etmeye başlamıştı. 1950 sonlarında Osnabrück'te matbaacılığa başlamış olan Windsor'i bir arkadaş görmeye geldi. Windsor için kabul etmekten başka çare yoktu. Ondan sonra da Odessa'dan her başı sıkışan için Windsor yeni bir pasaport sağladı. Sistem çok güven vericiydi. Winkler'a gerekli olan tek şey adamın bir fotoğrafı ile yaşıydı. Hannover'deki arşivde duran istek fişlerine yazılı şeylerin birer kopyasını yanına almıştı. Gerektiği zaman boş bir pasaportu alıyor, 1949 yılına ait isteklerden herhangi bir tanesinin kendisindeki kopyasına bakarak kişisel ayrıntıları dolduruyordu. İsim genel isimlerden biri, doğum yeri o sırada incelenmesine imkanı olmayan, demir perde gerisinde kalmış herhangi bir yer oluyor, doğum tarihi pasaportu isteyenin gerçek yaşına uygun olarak yazılıyor, sonra da aşağı Saksonya mühürü ile mühürleniyordu. Pasaportu alan kendi el yazısıyla yeni adının imzasını atıyordu. Pasaportu yenileme işlemi de kolaydı. Aranan SS adamı aradan 5 yıl geçtikten sonra aşağı Saksonya dışında herhangi bir eyaletin başkentine başvurup pasaportun yenilenmesini isteyebiliyordu. Bavyera'daki memur söz gelimi Hannover'den durumu inceliyordu. 1950 yılında Walter Schumann adına şu şu şu numaralı bir pasaport çıkardınız mı? Doğum yeri şu, doğum tarihi de şu. Hannover'deki memur dosyalardaki kayıtları inceliyor ve cevap veriyordu. Evet. Hannover'deki meslektaşının cevabından orijinal pasaportun gerçekliğine kanaat getirmiş olan Bavyera'daki memur, Bavyera damgasıyla yeni bir pasaport hazırlıyordu. Münih'te sunulan pasaporttaki yüzle Hannover'deki istek fişine iliştirilmiş yüz kıyaslanmadıkça mesele yoktu. Bu fotoğraflar da hiçbir zaman kıyaslanmıyordu. Memurlar yüzlere değil, formların doğru doldurulmuş olmasına, doğru onaylanıp onaylanmadığına ve pasaport numaralarına bakıyorlardı. Yalnız 1955'ten sonra orijinal Hannover pasaportlarının veriliş süresi 5 yılı geçtiği zaman ellerinde Windsor pasaportu olanların bunları muhakkak yenilemeleri gerekiyordu. Pasaport bir kez alındıktan sonra aranan SS adamı yeni bir şoför ehliyeti, sosyal sigorta kartı, kredi kartı alabiliyor, banka hesabı açabiliyor, kısaca eksiksiz bir yeni kimlik elde edebiliyordu. Windsor 1964 ilk yazına kadar 60 tanelik orijinal stokundan 42 pasaport vermişti. Hilekar küçük adam bu arada bir tedbir almayı da unutmamıştı. Odessa pekala bir gün onun hizmetlerinden de ondan da kopmak isteyebilirdi. Bu bakımdan bir sicil tutuyordu. Yeni bir isimle sahte bir pasaport çıkarmakta gerekli olmadığı için müşterilerinin gerçek adlarını bilmiyordu. Bu husus önemli değildi. Windsor kendisine gönderilen her fotoğrafın bir kopyasını çıkarıyor, orijinali geri göndereceği pasaporta yapıştırıyor, kopyayı saklıyordu. Bu fotoğraflar bir kartona yapıştırılmıştı. Fotoğrafın yanında pasaport sahibinin yeni adı ve adresi, Alman pasaportlarına adresle yazılır, yeni pasaport numarası yazılıydı. Bu kartonlar bir dosyadaydı. Dosyada onun hayat sigortası anlamını taşıyordu. Evinde sakladığı bu dosyanın bir eşi de Zürih şehrinde bir avukattaydı. Odessa tarafından bir tehditle karşılaşırsa onlara bu dosyadan söz edecek ve kendisine bir şey yaptıkları zaman avukatın kendisindeki dosyayı Alman yetkili makamlarına vereceğini söyleyecekti. Ellerine bu fotoğraflar geçecek olan Batı Almanlar bunları kendilerindeki aranan Nazilerin sabıkalı fotoğraflarıyla karşılaştıracaklardı. 16 eyalet merkeziyle yapılacak kontrol sonucu yalnız pasaport numarası bile pasaport sahibinin gerçek kimliğini ortaya çıkarmaya yetecekti. Her şey bir hafta içinde hallolurdu. O cuma sabahı saat 8:30'da Windsor bir yandan kızarmış ekmekle reçel yiyor, kahvesini içiyor, bir yandan da Osnabrück Zeitung'un birinci sayfasına göz gezdiriyordu ki telefon çaldı. Konuşan adamın sesi önce sertti, sonra güven verici oldu. ''Kurt adam, seninle aramızda hiçbir anlaşmazlık yok.'' dedi. ''Hep bu Allah'ın belası muhabir. Seni görmeye geleceğini sanıyoruz.'' Telaşa kapılmana sebep yok. Bir adamımız onun peşinde. Her şeyin düzelmesi bir günlük bir mesele. Ama 10 dakika içinde oradan ayrılman gerek. Senden yapmanı istediğim şey şu. Telaşlı bir Klaus Windsor yarım saat sonra elinde küçük bir valiz olduğu halde kararsız bir şekilde dosyanın saklı olduğu kasa tarafına baktı. Ona ihtiyacı olmadığı sonucuna vardı ve çok şaşırmış olan orta hizmetçisi Barbara'ya o gün matbaaya gitmeyeceğini, Avusturya Alplerinde kısa bir tatil yapacağını söyledi. Barbara ağzı bir karış açık bir halde kapının eşiğinde durarak Windsor'ın kadetinin geri geri hızla yola çıkmasını ve uzaklaşmasını seyretti. Windsor 10 dakika sonra şehrin 4 mil batısındaki otobağına çıkan yonca yaprağı bağlantısına ulaşmıştı. Şehir yolunun bir şeridinden kadet otobağına çıkarken öbür şeridinden de siyah bir Jaguar Osnabrück'e iniyordu. Miller şehrin batı girişindeki Saarplatz'da bir benzin istasyonu buldu. El frenini çekerek bitkin bir halde arabadan indi. Adaleleri ağrıyor, kaskatı kesilmiş, boynunu kımıldatamıyordu. Bir gece önce içtiği şarap ağzını zehir gibi yapmıştı. Benzinciye depoyu doldurun dedi, süper olsun. Bir telefon kulübesi var mı burada? Köşede. Miller kulübeye doğru giderken otomatik olarak kahve veren bir makine gördü. Dumanı üstünde bir fincan kahveyi de yanına alarak telefon kulübesine girdi. Osnabrück telefon rehberini karıştırmaya başladı. Yığınla Windsor'a karşılık tek bir Klaus vardı. İki adres ve telefon numarası verilmişti. Birincisi matbaanın, ikincisi de evinin adresi ile numarasıydı. Saat 9:20'ydi, tam çalışma saati. Miller matbaanın telefon numarasını çevirdi. Cevap veren adam baş mürettip olmalıydı. Bay Windsor daha gelmedi dedi. Genellikle tam 9'da burada olurdu. Neredeyse gelir. Yarım saat sonra arayın lütfen. Miller adama teşekkür etti ve bir de eve telefon etmeyi düşündü. Fakat etmedi. Eğer Windsor evdeyse karşı karşıya daha rahat konuşabilirlerdi. Adresi yazarak kulübeden çıktı. Benzincinin parasını verirken yanında sadece 500 mark kaldığını gören Miller, "Westerberg nerededir?" diye sordu. Benzinci kuzeye uzayan yolu gösterdi. "Şurada, şehrin dışındaki Kalantorlar Mahallesi." Miller bir de şehir planı satın aldı. Aradığı caddeyi buldu. Benzinciden topu topu 10 dakika uzaklıktaydı söylenen yer. Windsor'ın evinin varlıklı bir görünüşü vardı. Zaten bütün çevrede bu görünüşteydi. Miller Jaguar'ı yolun sonunda bırakarak evin dış kapısına yöneldi. Kapıyı açan kız çok güzeldi, ancak 20 yaşında gösteriyordu. Gülümseyerek "Bay Windsor çıktı" dedi. "20 dakika oluyor çıkalı." Miller Windsor'ın matbaaya giderken yolda bir yere takılmış olacağını düşündü. "Yazık" dedi. "İşe gitmeden bulurum onu diye umuyordum."
"İşe gitmedi efendim. Bu sabah işe gitmedi. Tatile çıktı."
"Tatile mi? Bu kış kıyamette tatile mi gitti?"
"Yalan söyledi. Üstelik randevumuz da vardı bu sabah için. Gelmemi söylemişti."
Duruma çok üzülen genç kız, "Ne kadar kötü" dedi. "Öyle de apar topar gitti ki, bir telefon konuşması yaptı, sonra üst kata çıktı. Bana Barbara dedi, adım Barbara'dır da. Barbara, ben Avusturya'ya tatile gidiyorum dedi. Bir hafta kalacağım. Oysa hiç böyle bir niyeti yoktu. Matbaaya telefon edip bir hafta burada olmayacağını söylememi tembih etti. Sonra da gitti. Tuhaf bir hali vardı. Oysa çok sakin ve sessizdir."
Miller umutlarını yitirmeye başlamıştı. "Nerede kalacağını söylemedi mi?" diye sordu.
"Hayır, söylemedi. Sadece Avusturya Alplerine gidiyorum" dedi. "O kadar."
"Hiçbir adres vermedi mi? Kendisiyle hiçbir yoldan bağlantı kurma olanağı yok mu?"
"Hayır, müthiş garip olan da bu ya. Yani matbaadaki işler bakımından demek istiyorum. Siz gelmeden az önce telefon ettim matbaaya. Onlar da çok şaşırdılar. Tamamlanması gereken yığınla iş varmış."
Miller kafasında acele bir hesap yaptı. Windsor ile aralarında yarım saatlik bir ara vardı. Eğer saatte 80 mil hız yaptıysa o zamana kadar 40 millik yol gitmiş olmalıydı. Miller saatte 100 mil yapmakla yine saatte 20 mil farkla arayı kapatabilir ve 2 saatte Windsor'a yetişebilirdi. Çok uzun bir zamandı bu. Windsor 2 saat içinde çeşitli yerlere doğru yol almış olabilirdi. Üstelik güneye, Avusturya'ya gittiğine dair hiçbir kesin delil yoktu elde. Miller, "Bayan Windsor ile konuşabilir miyim acaba?" diye sordu. Barbara fıkırdadı ve cilveli bir tavırla ona baktı.
"Bayan Windsor diye kimse yok evde. Siz Bay Windsor'ı tanımıyor musunuz hiç?"
"Hayır, hiç görüşmedik."
"Bay Windsor evlenecek tiplerden değildir. Çok iyi bir insandır ama kadınlarla ilgilenmez. Bilmem anlatabiliyor muyum?"
"Burada yalnız yaşıyor öyleyse."
"Ben varım yalnız. Ama güvenilir bir yerdir burası o bakımdan."
Genç kız yeniden fıkırdadı. Miller, "Anlıyorum, teşekkür ederim" dedi ve gitmek üzere döndü.
Genç kız, "Güle güle" dedi.
Hemen dikkatini çekmiş olan Jaguar'a bininceye kadar Miller'in ardından baktı. Hazır Bay Windsor evde yokken böyle yakışıklı bir genci gece yatısına alıkoyabilseydi ne güzel olurdu. Jaguar'ın egzostunu kükreterek uzaklaşışını seyretti. Olmasını düşlediği şey için içini çekerek kapıyı kapattı. Bu son ve kesin hayal kırıklığı Miller'i bıktırır gibi oldu. Bayer'in bağlarından kurtularak Stuttgart'tan otelden Windsor'a telefon ederek onu uyardığını sanıyordu. Oysa 15 dakika bir farkla hedefine yaklaşmıştı. Oysa şimdi yalnızca uyumak istiyordu. Eski şehrin orta çağdan kalma duvarını geçti. Haritayı izleyerek Theodore Hoyes alanına geldi. Jaguar'ı istasyonun önünde park etti ve alanın öbür yanındaki Hohenzollern Oteli'ne gitti. Otelden kendisine hemen verebilecekleri bir oda vardı. Üst kata çıktı, soyunup yattı. Sanki öğrenmesi gereken bir şeyi eksik bırakmış, sorması gereken bir ayrıntıyı sormamış gibi bir karıncalanma vardı kafasında. Bunun ne olduğunu anlayamadan uyuduğu zaman saat 10:30'tu. Mackensen öğleden sonra saat 1:30'da Osnabrück şehrinin merkezine vardı. Şehre girerken Westerberg'deki evin çevresini incelemiş fakat Jaguar'ın izine rastlamamıştı. Windsor'ın evine gitmeden önce kurt adama telefon edip yeni bir haber olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Theodore Hoyes alanına bakan bloklardan birini Osnabrück postanesi kaplar boydan boya. Bütün bir köşe ve yine bloklardan biri ana demir yolu istasyonudur. Üçüncü blokta da Hohenzollern Oteli vardır. Mackensen postanenin önünde durunca yüzü gülümsedi. Aradığı Jaguar şehrin en büyük otelinin önündeydi. Kurt adamın morali ise daha iyiydi. Katile şimdilik paniği önledik dedi. Zaman geçirmeden sahtekarı buldum ve şehirden uzaklaşmasını sağladım. Az önce evi yeniden aradım. Telefona çıkan orta hizmetçisiydi herhalde. Patronunun siyah spor arabalı bir gencin gelip kendisini aramasından 20 dakika önce yola çıktığını haber verdi. Mackensen, benim de size bazı haberlerim var dedi. Jaguar şu anda önümdeki alanda park etmiş durumda. Adamın otelde uyuduğunu sanıyorum. Otel odasında işini bitirebilirim. Susturucu kullanacağım. Kurt adam onu uyardı. Dur, acele etme. Onun Osnabrück'te öldürülmemesi gerek. Windsor'ın hizmetçisi onu ve arabasını gördü. Olay ortaya çıkınca polise bir şeyler söyleyebilir. Bu da dikkatleri sahtekarın üstünde toplar. Çabuk telaşa kapılan bir adamdır o. Bu işe onun karıştırılmasını istemiyorum. Hizmetçinin tanıklığı Windsor hakkında yığınla kuşku uyandırabilir. Önce bir telefon alıyor, sonra aceleyle evden çıkıp ortadan kayboluyor. Derken genç bir adam onu görmeye geliyor ve bu adam bir otel odasında öldürülüyor. Yok, yok, olmaz bu. Mackensen'in kaşları çatıldı. Haklısınız dedi, şehirden çıkınca bakarım icabına. Sahtekarın nereye gittiği hakkında bir ipucu bulabilmek için birkaç saat oralarda dönüp dolanacaktır. Ama hiçbir şey bulamayacaktır. Bir şey daha, Miller'ın evrak çantası var mı? Mackensen var dedi, dün gece kulüpten çıkarken yanındaydı. Otele dönerken de yanına almıştı. Neden bunu arabasının bagajına bırakıp bagajı kilitlemiyor acaba? Neden oteldeki odasında bırakmıyor? Çünkü bu evrak çantası onun için önemli. Anlıyorsun değil mi? Evet. Kurt adam mesele şu dedi. Beni gördü. Adımı, adresimi biliyor. Bayer ve sahtekarla ilişkimi biliyor. Muhabirler her şeyi not ederler. O bakımdan bu evrak çantası şimdi büyük önem taşıyor. Miller ölse bile bu çanta polisin eline geçmemeli. Anlıyorum. Evrak çantasını da istiyorsunuz. Ya çantayı elde et ya da yok et. Mackensen bir an düşündü. Her iki sonucu birden elde etmek için en iyi çare arabaya bir bomba koymak olacak galiba dedi. Süspansiyonla bağlantı sağlanır ve araba otobanda büyük hızla yol alırken bir kasise geldiği zaman patlar. Kurt adam mükemmel dedi. Evrak çantası da yok olur mu bu arada? Düşündüğüm bombayla araba, Miller ve evrak çantası alevler içinde kalarak tamamıyla yok olurlar. Büyük hız yapılırken kaza etkisi verir bu. Tanıklar benzin deposunun patladığını söyleyeceklerdir. Çok yazık. Kurt adam başarabilir misin bunu diye sordu. Mackensen gülümsedi. Arabasının bagajındaki takım çantası rüyalarına girerdi bir katilin. Çantada 1 kiloya yakın plastik patlayıcı madde ve 2 tane de elektrik kapsülü vardı. Elbette diye homurdandı, mesele değil. Ama arabanın yanına gidebilmek için havanın kararmasını beklemem gerek. Sustu, postanenin penceresinden dışarı baktı ve bağırır gibi sonra gene arayacağım dedi. 5 dakika sonra gene aradı. Kusura bakmayın dedi, Miller'i gördüm. Elinde evrak çantasıyla arabasına biniyordu. Otelden soruşturdum, odayı geceliğine tutmuş. Valizi odasındaymış, gene gelecek demektir bu. Boşuna telaş gereksiz. Ben bombayı hazırlar, gece arabaya yerleştiririm. Kafasında gelişen bir düşünce Miller'i uykusundan uyandırmış, noksan bıraktığı şeyin ne olduğunu hatırlamıştı. Arabaya atladığı gibi Windsor'ın evine gitti. Hizmetçi kız onu yeniden görmekle çok sevinmişti. ''Siz misiniz?'' diye gülümsedi. ''Miller, artık dönüyorum da'' dedi. ''Ne zamandan beri burada çalıştığınızı sormak geldi aklıma.'' ''10 ay oldu. Neden sordunuz?'' Bay Windsor evlenecek tiplerden olmadığına göre siz gelmeden önce kim bakıyordu onun işlerine?
Bir kahya kadın vardı, Bayan Wendell.
Nerede bu Bayan Wendell şimdi?
Hastanede efendim, son günlerini yaşıyor. Göğüs kanseri, çok kötü bir şey.
Tam bu sırada Bay Windsor'ın böyle kaçar gibi gitmesi çok garip ya zaten. Her gün hastanın ziyaretine giderdi çünkü. Çok bağlıydı ona. Ama anlayacağınız, kuşkulandığınız gibi bir şey yoktu aralarında. Ama Bayan Wendell o kadar uzun süreden biri beraberdi ki onunla. Sanırım 1950'den beri. Bayan Wendell onun her şeyiydi. Bana hep Bayan Wendell şunu şöyle yapardı filan derdi.
Miller hangi hastanede yatıyor Bayan Wendell diye sordu.
Şimdi unuttum. Ama durun, biraz telefon defterinde yazılıdır, bir bakayım.
2 dakika sonra dönerek kliniğin adını bildirdi. Şehrin dışında lüks bir özel sanatoryumdu bu. Şehir haritasından yolu çıkaran Miller öğleden sonra saat 3'te sanatoryumdaydı.
Mackensen öğle sonunun bir bölümünü bombası için gerekli şeyleri satın almakla geçirdi. Öğretmeni ona bir gün şöyle demişti. Sabotajın sırrı gerekli şeylerin çok basit olmasına dikkat etmektedir. İnsan bunları her yerden sağlayabilmelidir.
Mackensen bir hırdavatçıdan havya, küçük bir parça lehim, bir rulo siyah izole bant, 50 santim ince tel, tel kesme makası, 30 santim boyunda bir demir desteresi ağzı ve bir tüp soğuk yapıştırıcı satın aldı. Bir elektrikçiden de 9 voltluk bir transistör pili, 2,5 santim çapında küçük bir ampul, her biri 3 metre boyunda ve biri kırmızı öteki mavi renkte 2 tane ince, tekli, 5 amperlik plastik kaplı tel sağladı. Titiz bir adamdı ve artı eksi kutupları belirgin tutmaktan hoşlanırdı. Bir kırtasiyeciden 2,5 santim eninde 5 santim boyunda ve yarım santim kalınlığında 5 tane büyük boy öğrenci silgisi, bir eczaneden her birinde 3'er tane olmak üzere 2 paket izole edici kauçuk levha, büyük bir bakkal dükkanından da bir teneke iyi çay aldı. Kapağı çok sıkı bir şekilde yerleştirilmiş 250 gramlık bir tenekeydi bu. İyi bir işçi olarak patlayıcı maddelerinin ıslanması ihtimalini düşünmekten bile nefret ederdi. Çay tenekelerinin kapakları da dışarıdan havanın tenekedeki rutubete karışmasını önlerdi. Gerekli her şeyi satın almış olan Mackensen, Hohenzollern Oteli'nde alana bakan bir oda tuttu. Böylece bir yandan çalışırken bir yandan da Miller'in döneceğinden emin olduğu park yerini göz altında tutabilecekti. Otele girmeden önce arabanın bagajındaki çocukların okullarda heykel yapmak için alçı ya da balçık yerine kullandıkları pelte gibi maddeyi andıran plastik patlayıcıdan yarım kilo kadarını ve elektrik kapsüllerinden birini de yanına aldı. Yanında sert ve koyu bir fincan kahve ile pencerenin önüne oturdu ve yarım gözü alanda olmak üzere çalışmaya başladı. Yapımına başladığı bomba basit bir şeydi. Önce tenekedeki çayı tuvalete döktü. Tel makasının sapıyla kapakta bir delik açtı. Kırmızı plastik kaplı telden 25 santim uzunluğunda bir parça kesti. Bu telin bir ucunu pilin artı kutbuna lehimledi. Eksi kutbuna da uzun mavi renkli plastik kaplı telin bir ucunu lehimledi. Bu tellerin birbirlerine değmesini önlemek için her birini pilin bir yanına çekti ve telleri izole bant ile pile bağladı. Kısa kırmızı telin öbür ucu elektrik kapsülünün dokunma noktası çevresine sarılmıştı. Aynı noktaya geri kalan kırmızı telin bir ucu bağlanmıştı. Mackensen pil ile telleri dört köşe çay tenekesinin dibine yerleştirdi. Elektrik kapsülünü derinlemesine plastik patlayıcının içine gömerek tenekeyi tamamıyla dolduruncaya kadar patlayıcıyı pilin üstüne boşalttı. Böylece yakın devre sağlanmış oldu. Bir tel pilden kapsüle gidiyordu. Kapsülden çıkan başka bir telin ucu ise boşluktaydı. Pilden çıkan bir telin ucu da boşluktaydı. Biri uzun kırmızı telin, öteki de mavi telin olan bu boşluktaki uçlar birbirine değdiği zaman devre tamamlanacaktı. Pilin şarj etmesiyle kapsül ateşlenecek ve ateşlenen kapsül gürültüyle patlayacaktı. Fakat bu gürültü oteldeki yatak odalarının 2 ya da 3'ünü tahrip edecek güçlü olan patlayıcı plastiğin gümbürtüsü içinde eriyip gidecekti. Geriye ateşleme mekanizmasının düzenlenmesi kalıyordu. Mackensen bunu yapmak için ellerine mendil sardı ve ortadan ikiye bölünecek biçimde demir desteresinin ağzını büktü. Bu iki parçanın her birini birer ucunda ağzı testere bedenine bağlayan birer delik vardı. Kauçuk bir kalıp oluşturacak biçimde 5 silgiyi birbirinin üstüne koydu. Bunu iki parçaya bölünmüş testere ağızlarını birbirinden ayırmak için kullanarak parçaları bu kauçuk kalıbın üst ve alt kenarları boyunca yerleştirdi. Öyle ki çelik testere ağızları ile birbirinden 2,5 santim aralık ve paralel duruma geldi. Bir bakıma bir timsahın çenelerini andırıyordu bunlar. Kauçuk kalıp bu çelik ağızların birer ucundaydı. Geri kalan 10'ar santimlik kısımları yalnız hava ayırıyordu. Bunların birbirlerine değmesini havadan daha güven verici bir şekilde önlemek için Mackensen açık çenelerin arasına bol tutkalla küçük ampulü yapıştırdı. Cam akımı iletmiyordu. Mackensen artık hemen hemen hazırdı. Patlayıcı madde tenekesinden çıkan biri kırmızı öteki mavi iki teli teneke kapağının deliğinden geçirip kapağı sıkıca yerine oturttu. Bu iki telden birinin ucunu üstteki demir destere ağzına, ötekinin ucunu da alttaki ağıza lehimledi. Bomba artık canlıydı. Bu ateşleme mekanizmasının üstüne basıldığı ya da mekanizma beklenmedik bir basıncın etkisi altına kaldığı zaman ampul kırılacak, boşta kalan testere ağızları birbirine değecek ve pilden gelen elektrik akım devresi tamamlanacaktı. Alınacak son bir tedbir vardı. Elektrik akımını aynı yoldan tamamlayabilecek olan boştaki testere ağızlarının madene değmesini önlemek için mekanizmayı dış patlamadan da korumak üzere izole edici 6 kauçuk levhayı birbiri üstüne ateşleme mekanizmasının üzerine yerleştirdi. Böylece rastgele bir patlama önlenmiş olacaktı. Bomba tamamlanınca Mackensen sıra bunu Miller'in arabasına yerleştirmeye geldiğinde kendisine gerekli olan bağlama teli, tel makası ve izole bant ile birlikte gardırobun dibine yerleştirdi. Uyumasını önlemek için yeniden kahve söyledi ve Miller'in alanın ortasındaki park yerine dönmesini beklemek üzere pencerenin önüne yerleşti. Miller'in nereye gittiğini bilmiyordu. Buna aldırış ettiği de yoktu. Kurt adam sahtekarın nerede olduğuna dair ona bir fikir verebilecek hiçbir ipucunun bulunmadığını kesin olarak söylemişti. Üst tarafı kendisini ilgilendirmezdi. İyi bir teknik eleman olarak görevini yapmaya hazırdı o. Üst yanını onlar düşünsünlerdi. Sabırlı olmayı öğrenmişti. Miller'in er geç döneceğini biliyordu.